بلال
Modanın bilinç dışı. Modanın kültürel tarihi ve güncel refleksleri. Hazırlayan ve sunan Özge Kanlı. World, the time has come to push the button.
Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, ben Özge Kanlı. Bu hafta yeni yayın dönemine başladık. Bir yeni yayın döneminde sizlerle farklı bir aslında teknik şekilde bir ilerleme söz konusu olacak. Onu paylaşacağım. Öncelikle geçen yayın döneminde her iki haftada bir yeni bir konuk geliyordu biliyorsunuz ki bölüme. Bu yeni yayın döneminde ilk üç programda bir seri olarak aynı konukla belirli bir başlık altında disiplinler arası bir sohbet serisi yayınlıyor olacağız. Bu üç seri halinde üç programa yayılacak. Yani toplamda 1,5 ay sürecek program serisinin konuğu sevgili psikanalist Feremerz Ayadi. Şimdi kısa bu programı bir kısa girizgah yapmam gerekirse kendisine de merhaba diyeyim öncelikle bu arada. Merhaba Feremerz Bey.
Merhaba Özge Hanım.
Hoş geldiniz. Programa katıldığınız için çok teşekkür ederim.
Çok memnun oldum. Ben de burada olmaktan çok mutluyum.
Evet, şimdi kısaca size ve dinleyicilere girizgah yapmam gerekirse bu bölümde genel olarak bir başlık attık biz. Moda tutkusu ve psikanalitik perspektif olarak, psikanalitik yaklaşım olarak. Şimdi belki sizin de profesyonel olarak hem yıllardır emek verdiğiniz bir alan olarak hem de moda konusunda konuşmaya belki bu anlamda yatkın bir birey olarak aslında kişilere, bu radyoyu dinleyen kişilere, bu programı dinleyen kişilere birazcık daha böyle psikanalizin çerçevesi bize modayı ve giyinmeyi, genel olarak giyinmenin ruhsallığını anlamlandırırken nasıl bir kolaylık, nasıl bir çerçeve sunuyor? Biraz bundan bahseder misiniz?
Hı hı. Şimdi bu konuyu ele alırken belki iki kavramı birbirinden biraz ayırmak gerekiyor. Bunlardan biri moda, diğeri giyinmek. Elbette giyinmenin de bir modası var ama biz moda dediğimizde çok daha kapsayıcı bir kavramdan söz etmekteyiz. Ama bugün sizinle başladığımız bu yayına giyim üzerinden ve giysi modası üzerinden giriş yapalım.
Hı hı.
Giyinme ihtiyacı, insanlar neden giyinir? Belki bunu konuşmak başta yararlı olabilir. Ben şöyle düşünüyorum. Artık pek çok düşünür de benzer bir bakış açısına sahip. İnsanlar çıplak doğarlar ve o duygu giyinmiş olmamak durumu, üzerinizde giysi olmamasından ibaret değil. Çok daha derin bir duygu burada. Çıplaklık duygusu. Sanırım ilk giysimizden kurtulduğumuz o anlar, yani anne, bütün evet, bedeni bir giysi gibi saran, onu sıcak tutan, onu koruyan ve ona bir estetik değer de atfeden. O ilk giysimizden sıyrılıp çıktıktan sonra bir taraftan varoluşumuzu kutluyoruz ama diğer taraftan da çıplaklıkla birlikte o irkilmeyi, o yalnızlık duygusunu yaşıyoruz. Kelimenin köküne bakın. Çıplak, Türkçe yalın. Aynı zamanda. Ve yalnız kelimesi, yalınguz kökeninden gelmekte. Yani yalın ve çıplak olmakla yalnız olmak Türkçe'de aynı yerden geliyor. Dolayısıyla annemizden ayrıldığımız ve soyunduğumuz an hem çok özgürüz hem de aynı zamanda o kadar yalnızız. Ve belki hayatımızın geri kalan süresi boyunca vücudumuzu örtmeye çalışmamız, çeşitli giysiler giymemiz ya da vücudumuzu bu şekilde dekore etmeye çalışmamız. Sanırım o en temel yalnızlık duygusuyla ve tekrar o en estetik bulduğumuz giysiye geri dönüş fantazileriyle ilgili olsa gerek.
Evet, değil mi? Belki de hani bu kadar çok elbiselerin yüzeyleriyle, silüetleriyle bunca zamandır, çok uzun zamandır ilgileniyor olmamız, bu konuyla ilgili çok fazla çeşitlilik yaratacak bir emek ve mesai harcıyor oluşumuz, materyal arayışına girişimiz ve bunlarla ilgili çok büyük ve gerçekten ciddi anlamda paralar harcanan büyük büyük etkinlikler düzenliyor oluşumuz. Gerçekten en temelde belki de bu hani derin yalnızlık ve özgürlüğün bu ikili anlamına bizi sürekli itiyor ve tam olarak orada nasıl oluyor, nasıl duruyoruz bilemiyoruz ve bu bizi bir şekilde bir üretkenliğe, bir hani oradaki bir sabırsızlığa, bir üretime sanki bizi sevk ediyor gibi bir yandan da ben de öyle hissediyorum gerçekten.
Şimdi endüstri üretir, birileri talep eder, onlar da bize hemen o talebi arz şeklinde birçok alternatifle sunarlar. Ama şöyle bir avantajımız var galiba giyim için para harcarken veya belli trendleri takip edip belli giysilere ilgi gösterirken. Kimse doğuştan kendi annesini seçme hakkına sahip değil ama kendi giysilerimizi seçebiliyoruz. Bence işin lüks tarafı buradan başlıyor.
Evet, belki de birazcık daha ben giyinmenin ve ben yani farklı benler yaratmanın bu kadar kestirme, bu kadar hızlı ve belki de bu kadar uygun aslında bir anlamda. Hani belki bu seçenek, bu davranış, bu aksiyon belki bir lüks ama onu edinme ve bunu hızlıca gerçekleştirme biçimi, yani ben farklı bir ben yaratmanın hızlı bir şekilde gerçekleşiyor olması ancak kıyafetle de bir yandan bakarsak çok mümkün. Bir aksesuarla, tek bir gözlükle veya tek bir papyonla bir anda bütün o benliğinin kendimize hissettirdiği şeyi ve başkalarına yansıtmak istediğimiz şeyi bir anda değiştirebiliyor olmamız bunu bu kadar da cazip kılıyor belki de diye düşünüyorum. Hani hem de bu kadar çok...
Tamam mı? Tamamen katılıyorum. Neticede aynaya baktığımızda ben dediğimiz şey, siz dediğiniz gibi o beni oluşturmak ve istediğimiz zaman ufak değişikliklerle bunu modifiye etmek veya hemen başka bir bene dönüştürebilme alternatifi. Evet, aynaya baktığımızda gördüğümüz şey her şeyden önce bizim en somut ben dediğimiz şey. Ve sınırlarımız elbette deriyle sınırlanmış bir şekilde vücudumuzun da hatlarını belirliyor. Ve biz istediğimiz gibi ikinci bir deriyi, ikinci bir katmanı seçip bu sınırları dekore ediyoruz. Sınırları süslüyoruz ve böylece her defasında gördüğümüz bende de modifikasyonlar yapmış oluyoruz. Bu arada moda sözcüğüyle modifikasyon sözcüğü de aynı kökten geliyor.
Evet.
Şöyle var orada. Şimdi matematikte de geçer modlar, benzer şekilde istatistikte de geçer, felsefede de moda kavramı var ya da fizikte moda kavramı var. Hepsi benzer bir eğilimden köklerini alsalar da anlamlar farklılaşıyor. Örneğin matematikte bir sayı dizisi olması gerekiyor bir modun, bir modanın gidişatı. Ama felsefede şöyle bir anlamı var. Bir trend içinde giderken oradan ayrışmak, bir anda ait olduğunuz sistemin dışına çıkabilmek. Şimdi biraz önce sizin verdiğiniz örnek doğrudan bu felsefi tanıma uyuyor. Dediniz ya bir papyon takarsınız bambaşka bir şey olursunuz. Bir anda oradaki yaygın trendi çok özgür ve çok özgün bir hale getirmeniz mümkün. Bir ayrışma. Belki herkesin beklediği şeye göre bir küçük mutasyon. Ben ona genel giyim kodlarını kırmak diyorum. Yani ufak kırıcı bir unsur koyduğunuzda çok keyifli hale gelebiliyor giyimde. O da kişinin bence zaten özgürlüğünü ve özgünlüğünü gösteren bir şey.
Evet, çok değerliydi gerçekten bahsettiğiniz benzeşimler ve ne kadar disiplinler arası bir yaklaşıma yatkın olduğunu da bir kez daha aslında görmüş ve tekrarlamış olduk. Peki daha böyle bireysel olarak modlardan ve farklı benler yaratmaktan yola çıkarsak birazcık daha sosyoloji ve genel kanıya doğru böyle bakış açımızı genişletecek olursak Türkiye'de acaba hani bu yani zamanlara yayacak olursak 10 yılda 15 yılda bir gelişen ya daha böyle tarihsel bir perspektiften acaba yani mod felsefi olarak bu ayrışan veya kendi tekrar eden modlar yaratma refleksi güçlü mü? Size özel olarak neler hissettiriyor? Türkiye özelinde bu şeyi konuşmak, bu refleksi konuşmak. Sizin öznel deneyiminiz neydi? Ayrıca merak ediyorum.
Yani ben tabii Türkiye'nin son 50 yılını temsil ediyorum. Ama kulaktan dolma bilgiler, eski fotoğraflar ve filmler, müzikler sağ olsun daha öncesini de tahmin etmek ve hayal etmek mümkün olabiliyor. Ben insanlar arasında, topluluklar arasında bu anlamda çok büyük farklılıklar olduğunu düşünmüyorum. O isterseniz şey diyeyim, tabii ben bunu Freud'un anlamda varoluşun özünü belirleyen dürtüler kadar güçlü bir yerde ifade etmek istemiyorum ama kısaca konuşurken bize kolaylık sağlasın diye hadi şey diyelim, buna moda dürtüsü diyelim. Bir şey dürtüyor sizi ve siz bir kıyafete özeniyorsunuz ve buna sahip olmak istiyorsunuz. Arkasında yatan tabii ki motivler. fark etmem, ruhsal motif diyeyim ben bunlara, motivler. Belki çok daha kökensel bir yere, o temel yalnızlığa ya da o insanın kendisine yeniden şekil verme fantazilerine hizmet etse de biz basit bir anlamda sizin sorduğunuz soruyu günlük alışveriş alışkanlıkları üzerinden değerlendirelim. Türkiye'de çocukluğumda modaya düşkün bir annem vardı. Onun yanında büyümüş, onun tarafından büyütülmüş biri olarak her zaman benim de ilgi alanım olmuştur. Ve şunu görüyorum. Örneğin 50'ler dediğinizde belli bir trend, 60'lar belli bir trend, 70'ler, 80'ler. 70'lerde 60'lar gibi giyinmek ayıptı. Yeni şeyler almadı mı? Hala eskileri giyiyor. 80'lerde 70'ler gibi giyinmek de hoş karşılanmazdı. Modayı hiç takip etmiyor. Sen nerede kaldın? Bunlar giyilir mi artık? Bunların çoktan modası geçti. Böyle bir çocukluktan ve böyle bir ergenlikten geliyorum. O zamanlar modayı bir şekilde zeitgeist olarak ele almak ve ona uyum sağlayabilmek çok çok önemliydi. Ama 90'lardan sonra ben bu alışkanlıkların tümden değiştiğini tanık oldum. Aslında tabii bu sırf Türkiye'ye özgü bir şey değil. Dünyadaki genel sanat trendleri, genel eğilimler, bütün bunların da Türkiye'ye olan etkisi olduğunu düşünüyorum. Artık belli stillerden çok 60'ların o egemen stili, 70'lerin egemen stili, bunlardan çok belli markalar belki ya da belli daha kategorik diyebileceğim stiller, spor giyim, şık spor ya da daha formal giyim, bunlar içinde çok daha geniş paletlerin olduğu, yalnızca sınırlamaların bu kodlarla belirlendiği bir yere doğru evrildi giyim alışkanlıkları Türkiye'de. Benim izlemim o. Peki siz bu işin içinde olan bir profesyonel olarak ne diyorsunuz?
Açıkçası ben tabii ki birazcık daha detaylı ve derine inmeyi Türkiye özelinde benim algıladığım ve deneyimim dışındaki büyük işte tarihsel, ekonomik ve politik olaylar sonucunda oluşan şeylerle bir araya alıp bir harita çıkarmaya özen gösteriyorum. Şu an aslında böyle bir birikim yapma, böyle bir harita oluşturma süreci içerisindeyim. Bu zaman alacaktır elbette ki. Fakat gördüğüm kadarıyla İşte bu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, özellikle belki Cumhuriyet sonrasında, zaten bu bir takım hani tarihsel akametler ve giyimin de aslında belli bir yasakla gelmiş olması, modernizmin yine aynı şekilde devrimle ama bir yasayla korunması durumu söz konusu Türkiye'de de, hani işte şapka devrimi veya işte okullardaki forma, işte forma giyme zorunluluğu gibi, ya da işte atıyorum Sümerbank kumaşları, işte daha çok kalkınma temelli ve daha böyle rigid, daha böyle askeri dürtülerle, yaklaşımlarla başlayıp hani daha sonra zamanın ve teknolojinin gelişmesiyle, üretimin artmasıyla, artık ya kapitalizmin daha belki de kendini besleyip şişmanlamasıyla hani sanırım hani daha böyle özgün ve daha zamansız şeyler oluştu ve sosyal medya bence bu anlamda en son geldiğimiz noktada tekil giyinim, tekil şirketler, tekil trendsetterler, tekil yani bireyin kendi başına topyekun bir dergi gibi aslında bir eğilim gibi trend yaratabildiği ve trendin simgesi olabildiği bir şeye dönüştürdü aslında bu giyim kuşam düzenini diye düşünüyorum. Çünkü hani hem işte sadece tek bir tuşla aslında atıyorum işte Houston'da kendi kendine takılan bir genci de aslında saniyeler içinde biz gözetleyip bakıp onun hayatına şahit olabiliyoruz. Keza aynı şey Türkiye için de geçerli ve aslında sosyal medya algoritmasının bu özgünlükleri ben ön plana çıkartıp güçlendirecek bir şekilde çok ciddi güzel bir psikolojik temelle oluşturulup güçlendirildiğini düşünüyorum. Çok akıllıca çalışan aletler gerçekten. Hani yumuşak karnımızdan vuruyorlar bizi sürekli ve bunun bir değeri olduğunu aslında ne giyersek giyelim onu anlamlandırdığımız an bir değeri olduğunu farkına vardığımız bir dönemdeyiz gibi geliyor bana da. Hani bu süreç içerisinde vardığım şey bu oldu açıkçası. Şöyle
ama ne kadar ne kadar uzun bir süreci, ne kadar özet bir şekilde dile getirdiniz. O yüzden söylediğiniz şeyler aslında çok çok yoğun.
Evet.
Bir taraftan gerçekten işin doğasını gösteriyor. Çünkü benim dikkat çekmek istediğim nokta oydu. Bir moda tekrar eden bir şeyken bir başka anlamı tekrarı bozan bir şey olmuş olması. Evet. Yani o bir döngü aslına bakarsanız. Dilde pek çok şeyde buna benzer örnekler var. Yani sanırım bu bir ruhsal döngünün aynı zamanda göstergesi. Pek çok yerde buna benzer bir şey görebiliyorsunuz. Bir düzen ardından düzeni bozan bir şeyin olması ama o yeni bozulmayla beraber farklı bir düzenin oluşması. Sizin bahsettiğiniz giysi devrimleri biraz böyle bir yapıya sahip. Bu evet Cumhuriyet döneminde oldu. Ondan önce 2. Mahmut döneminde olmuştu. Sarık kaldırıldı, fes getirildi ve devlet memurlarına pantolon giyme zorunluluğu getirildi. Bu yüzden gavur padişah demişlerdi 2. Mahmut'ta. Bunun daha da radikal bir uygulamasını Japonlar yapmıştı. Şimdi tam yılını hatırlayamayacağım. 1896 galiba. Bir anda samuraylık yasaklandı, gelenekler yasaklandı ve herkes modern giysiler giymek zorundaydı. Ve bunu bir ulus bir günde yaptı. Şapka devriminde hızlı bir geçiştir belki ama Japonya'dakiyle kıyas kabul etmez bence. Samuraylık yasaklandı. Samuray kıyafeti veya kılıçla dolaşan kişi görüldüğünde tutuklandı ve en ağır şekilde cezalandırıldı. Mesela burada bir gelenek, arka arkaya tekrar eden bir şey, samuraylık gibi yüzyıllara dayanmış bir gelenek veya Osmanlı, Türk Osmanlı geleneği, bütün bunun hızlı bir şekilde bir mutasyonla yeni bir sisteme geçiş. Ama ondan sonra herkes şapka takmaya başlıyor. Japonya'da da öyle. Bu sefer yeni bir mod, yeni bir tekrar oluşmuş oluyor. Ta ki başka biri gelsin, başka bir devrim yapsın. Buna benzer pek çok devrim var. Sırf şey de değil, ülkelerin kendi siyasetleriyle ilişkili de değil. Örneğin bir devrim de kadın bedeni üzerinden yaşanan devrim 1960'lı yıllarda. Bu devrimin pek çok öncüsü vardır, tek bir kişi değil ama ben burada bir kişinin adını zikretmek istiyorum. Mary Quant bence çok önemli bir devrimdi. Kadının bedeninin özgürlüğünü bütün dünyaya ilan etti ve mini eteği moda yaptı. Mini eteği kim icat etti onu bilmiyorum. Belki siz bir tasarımcı olarak bunu benden daha iyi biliyorsunuzdur. Ama kesinlikle popülize edenlerden biri Marie Quant oldu bence. Büyük bir devrimci. Ve ondan sonra insanlar ne yaptılar? Ben de mini etek giymek istiyorum. Ben de mini etek giymek istiyorum. Dediğiniz gibi mağazalara koştular. O zaman tasarımcılar ve endüstri ne yapsın? Herkesin bütçesine, herkesin zevkine uygun mini etekler üretmek zorunda. Bakın bir sıçrayış, bir radikal eğilim sonradan nasıl bir arka arkaya tekrar eden gelenek haline, bir motif haline geliyor. Bence ilginç.
Evet öyle. Peki acaba ya bu tarz sıçramaları ve Ya da ya bunu ne şekilde değerlendirmeliyiz? Mesela iki soru var şu an aklımda. Sizin söylediğiniz şeylerden ileri aklımda beliren. Birincisi, acaba bir günde değişen samuray giyim kuşam yasağı ve bir günde tamamen farklı biri olma çabası insanları nasıl etkilemiştir ve samuray kültüründen neler alıp götürmüştür? Bugüne etkisi nasıl olmuştur? Ya bunu nasıl değerlendirebiliriz acaba? Ya çünkü çok hem soyut alanlar, çok deneyime dayalı alanlar ama anlarsak çok da şey kazanabileceğimiz alanlar gibi geliyor bana bir yandan da.
Benim işleyişinden farklı değil. Bir değiştirmek isteriz ve eskisini bastırmak yoluna gideriz. Ama biz şunu çok iyi biliyoruz, en azından Freud'un söylediklerinden bu yana. Bastırılanlar öyle durmuyordu. Onlar tekrar geri gelmeye çalışıyorlar. Şimdi samuraylara bakın. Bunu 20. yüzyılın başında ya da 19. yüzyılın ortalarında yasakladılar. Ama sonra 2. Dünya Savaşı'nda bir kez daha patlak verdi. Sokakta samuray kılıcıyla dolaşmak yasakken tekrar 2. Dünya Savaşı'nda samuray efsanelerine geri dönmeyi isteyen Japon ordusu yeniden üretmeye başladı bu kılıçları. Elbette ki en kalitesiz formuyla. Nerede o aylarca süren eski geleneksel kılıç teknikleri, yapım teknikleri? Onlar değil, fabrikasyon, ucuz birçok samuray kılıcı ilan edildi. Her askerinde bir tane beline takıldı. Hadi diyelim ki komutansınız, üst düzey bir askersiniz o dönemde. Size daha kaliteli kılıçlar da verildi. Peki ne yaptılar? Samuraylı kültür yasaklanmıştı ya. Çin'e gittiler. Çin istilası sırasında kafa kesmeyi bir sportif faaliyete dönüştürdüler. Bunun videoları da var. Yani anlayacağınız, ne kadar bastırmaya çalışmış olsalar da çalışsınlar, o samuraylık bir yerden tekrar patlak verdi. Yani bu ruhsal işleyişin genel prensibi zaten. Hadi o kadar kanlı taraftan bakmayalım işe. Biraz daha keyifli taraftan bakalım. Biz şunu çok iyi bilmiyor muyuz? Şu anda bu çok moda. Ama bu 20 sene önce de modaydı. İşte görüyorsunuz, moda aynı şeyler tekrar tekrar geliyor. Bu da bunun çok daha masumane, daha belki endüstriyel tarafına baktığımızda söyleyebileceğimiz şey.
Evet, belki birazcık daha böyle siyasete giriyor gibi olacağız ama benim aklıma gelen şeyi ben durduramayıp söyleyeceğim, tekrar feci bir şekilde geri gelmesin diye.
Evet,
mesela şeyden, evet, şey aklıma geldi, mesela işte 28 Şubat süreci, oradaki o kapanmayı aslında yasaklamak değil mi? Bize çok uzun yıllar boyunca daha karşı kültürde gibi algılanan insanların algısını ve kültürünü bastırma politikası ve bir iktidar olarak geri döndü aslında gibi hissediyorum. Ve şimdi tam tersi. Hani böyle bir denge, yani bir karşılıklı bir tatrıvalli gibi. Bu Türkiye'de de bu iki uç böyle bir, hani sürekli birbiriyle oynuyor. Biri iktidara gelince diğerini bastırıyor falan filan derken. Hani sanki şu an böyle ortalama bir fusion alanına doğru yavaş yavaş geçinmeye mi başlandı acaba gibi de hissetmeye başladım. Şimdi siz tekrar geri geliyor deyince sanki, evet. Ama gün geçtikçe de sanki hani bir topun, işte sıçrayan bir topun gitgide artık yüzdeyle arasındaki o mesafenin azalması gibi, yani durmaya başlaması gibi, belki de sanki böyle bir seyir de söz konusu olabilir bizim yaşantımızı ve iktidarımızı etkileyen. Hani bu tür politik giyinme kuşam, giyinme ve kültüre doğrudan etki eden yasaklar ve bastırmalardan bahsediyorum aslında. Şimdi Türkiye'ye bakacağım.
Bunlar narsistik hassasiyetlerdir. Yani narsistik hassasiyet aslında bugün popüler siyasi söylem olarak beka meselesi diyorlar. Ben buna narsistik hassasiyet diyeceğim. Yani insanın kendi bütünlüğünü, varoluşunu sürdürmeye yönelik olan itkiden söz ediyorum burada. Şimdi giysi devrimi görece hızlı bir şekilde Türkiye'ye dayatıldığında, ki burada ben bunu olumsuz anlamda da söylemiyorum. Buradaki dayatma, elbette devrim dayatmayı da gerektirir. Başka türlü bir şey deviremezsiniz. Mutasyon devricidir ve serttir. Formu değiştirir. Fenotip olarak da, kültürel olarak da. Bu hızlı geçiş dönemi ve bastırılan eski gelenekler Elbette orada öyle durmayacaklardı. Bunlar bir şekilde ortaya tekrar çıkacaklardı, geleceklerdi. Yani keşke bu çok daha sofistike ve çok daha yaratıcı şekilde geri dönebilmiş olsaydı. Hı-hı. Örnek vereyim. Bugün avantgard Japon tasarımcıların eski geleneksel giysilerden esinlenmeleri gibi bir geri dönüş biçimi.
Evet.
İlla da samuray olup kafa kesmeye gerek yok yani bu geri dönüşü yaşamak için. Çünkü herkes kendi fantezi dünyasında üstüne giydiği bir kimonoyla o samuray fantezisi içine girebilir. Neden olmasın? Ama tabii devrimin ve siyasi koşulların şiddeti herhalde keskin bir bastırma ve sizin 28 Şubat'ta işaretlediğiniz tekrar bir değişim sürecinin de nedeni olmuş gibi görünüyor. Elbette bu bir simge yani 28 Şubat. Bir dönem. Ben o dönemde üniversite öğrencisiydim. Şiddetli protestolar yapılıyordu başörtü yasağına karşı. Ben de başörtü yasağına karşı o zaman üniversite öğrencisi olarak şunu söylüyordum insanlara ve arkadaşlarıma. Yani bugün başörtüden dolayı içeri alınmayan bu öğrenciler yarın öbür gün benim sakalımdan dolayı içeri girememene neden olabilir. Nitekim oldu. Hı hı. Ve benim kaydımı yapmadılar sakalım olduğu için. Kaldı ki benim sakalım yıllardır aynı sakalı taşıyorum. Herhangi bir siyasi sembolde değil bu. Hı. Ve ben ne yapmıştım? İşte modifikasyon. Modifikasyon oradan geliyor. Gittim. Fotoğrafım, vesikalık resmimin sakalsız olması gerekiyordu. Çektirdim bir vesikalık resim sakallı halimle. Ve Photoshop'ta rica ettim adama. Yanağımı boyar mısınız? Sakal bölgemi yanağımın rengine boyayın dedim. Gayet de güzel halletmiştim o dönem. Ben de yatağım. Nereden oldum? Kim arkadaşlar peruk takıp geldiler. Kadın arkadaşlarımız. Tatsız zamanlardı. O manada tatsız zamanlar. Böyle geri dönüşler keyifli olmuyor ve yaratıcı da olmuyor. Size onu söyleyebilirim.
Evet, aslında her ulusta, her bir şekilde işte hükümet değişimlerinde ya da her devlette, her halkın kendi tarihinde bu takım böyle bir şekilde pik yapmış noktasal böyle bir sembolü olan olaylar var. Dolayısıyla sizin dediğiniz gibi bunu daha yumuşak başlı, daha böyle daha sakin bir şekilde, daha verimli ve daha zengin yani daha sağlıklı üretimlere evirecek şekilde belki kontrol edebilme kapasitemiz umarım zamanla gelişiyordur ve şu anda belki bunları burada konuşmak da biraz buna hizmet ediyor bence. O yüzden değerli buluyorum ben bunların
bu şekilde. Dinleyenler şunu sorabilirler. Ya da sormalılar. Hı hı. Neden Türkiye'de işler böyle cereyan ediyor peki? Neden bu işler hep şiddet dalgalarıyla yürüyor? O mesele şeye dayanıyor. Biraz önce söylediğim narsisistik hassasiyetleri. Bu bütünlüğü ve varoluşu korumaya yönelik bir dürtü. Modernler diyelim. Hı hı. O da terimleriyle konuştuğumuz için modern diyorum. Türkiye'nin devrimlerini korumak için gösterdikleri hassasiyet bir şekilde kendi varoluşlarını tanımladıkları şekliyle o varoluşu devam ettirebilme arzularından kaynaklanıyor. Herhangi bir başörtüsü, herhangi bir ya da başka simgenin kendi varoluş biçimlerine tehdit olacağını düşünüyorlar. Ve o yüzden o dönem bunlar yasaklanmıştı. Yoksa bir kız öğrencinin başına örtü takması nasıl bir sorun yaratabilir ki herhangi bir öğretim kurumu için? Ama benim modern yaşamıma eğer bir tehdit oluyorsa bu, o zaman ben bunu içeri sokmamalıyım diye düşünülüyordu. Tam tersi de geçerli bunun.
Tabii.
Yani daha muhafazakar olan kesimin kendi yaşam biçimlerini koruma ihtiyacı ve onlara göre modernlerin buna izin vermemesine yönelik duydukları kaygı. Sanırım bu çatışma alanı içinde işler şiddetli yürüdü orada. Evet. Ama mesele aynı. Dünyaya geldik ve nasıl varlığımızı devam ettireceğiz? Bu kadar temel bir yere dayanıyor.
Evet, tüm bu süreçte de belki bu yolculukta da ne giyindiğimiz ve onun toplumsal olarak yarattığı etki ve bize hissettirdiği şey sanırım daha çok tabii ki bu programın konusuydu. Ama aslında ne kadar derin ve farklı disiplinlere değinmeden yapamayacağımız bir alan olduğunu da tekrar tekrar her konuştuğumuzda birazcık ortaya çıkmış oluyor açıkçası. Ne yazık ki şey oldu, süremiz doldu bizim bu hafta. Hızlıca geçti, aktı, birazcık 25 dakikayı da geçtik ama ne güzel ki bu program sadece tek bir seferlik olmayacak ve bu sohbet, bu akışlar aslında sohbet halinde bir iki program daha aynı şekilde Açık Radyo'da yayınlanıyor olacak. Bir sonraki programda farklı bir konuyla ilgili Feremez Bey'le tartışıyor ve sohbet ediyor olacağız. O yüzden iki hafta sonra tekrar aynı gün ve saatte sizlerle buluşmak üzere diyelim. Hoşça kalın.
Görüşmek üzere.